Kıymetli dostlar, değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte inşallah yaklaşık 50 dakika birlikte olacaksınız. Ve bu hafta da yine hanelerinize, gönüllerinize konuk olmaya geldik. İki haftadır efendim İstanbul'un fethini konuşuyoruz. Birinci programımızda, yani fethi konuşmaya başladığımız ilk programda ifade etmiştim. İstanbul'un fethi hiç şüphe yok ki uzun uzadıya konuşulması, tartışılması gereken bir konu. Geçen hafta da Okay Tiryakioğlu'nun altını çizdiği gibi, eğer biz anlatmazsak, biz konuşmazsak başkaları bu mevzuyu örtbas etmeye, küçümsemeye, yok saymaya çalışıyor. Dolayısıyla bulduğumuz her fırsatta fethi konuşmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Okay Tiryakioğlu'nun Kuşatma 1453 ve Fatih Sultan Mehmet kitapları var. Bunları da ayrıca tavsiye ediyorum. Programımızda konuştuğumuz mevzuların romanlaştırılmış hali bu kitaplar, ki Kuşatma 1453 hakikaten bu anlamda kült diyebileceğimiz önemli bir eser. Onu da ayrıca tavsiye edeyim. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi en son şeyi konuştuk. Akşemseddin Hazretleri'ni konuştuk.
Evet.
Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh'ın türbesinin bulunma meselesini konuştuk abi. Bu programımızda biraz artık kuşatmanın kendisini konuşalım. 52-53 gün süren bir kuşatmadan bahsediyoruz. Neler yaşandı abi?
Evet İbrahim'ciğim. Şahi Topu'nun ilk haftanın sonunda infilak ettiğinden konuşmuştuk. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin kabrini keşfinden konuşmuştuk. Bunlar asker üzerinde, bilhassa Yeniçeri üzerindeki fitne odaklarını susturucu ve askerin de moralini düzeltici bir gelişmeler oldu. Fakat surlardaki müdafaada gerçekten de Fatih'in de saygısını uyandıracak şekilde başta Cenevizler ve Venedikler olmak üzere, aynı zamanda da 11. Konstantin'in çok fedakarhane tavrı ve savaşmasıyla, mücadelesiyle çok yetkin bir şekilde sürdürülüyordu. Taarruzlar oluyor, bölgesel kimi başarılar kaydediliyor, fakat bu kazanımlar kısa sürede elden çıkıyordu. Buna karşı daha ciddi umum bir taarruz düşünülüyordu ki bu taarruz İbrahim'ciğim 18 Nisan'da ilk defa kuşatma kulelerinin de kullanılmasıyla başlatıldı. Fakat biz biliyoruz ki tabii bu şehir kara surlarında kimi noktada 10, kimi noktada 17 metreye kadar ciddi uzunlukta, büyüklükte surlar. Kademeli surlar, 3 kademe halinde en gerideki en uzunu, sonra bir aşağı, bir alt kademesi, sonra bir alt kademesi şeklinde. Ve onların önünde de derinliği 10 metreyi bulan, genişliği 20 metreyi uzanan, o zamanlar içi su dolu bir hendek söz konusu. Tabii büyük çabalarla bu taarruzlar esnasında bir hafta, 18'ine kadar, 6 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar olan taarruzlar esnasında kuşatma kulelerinin yürütülebileceği yollar mümkün olduğunca temizlendi. Çünkü bunlar tekerlekli arabalar üzerinde yükselen kuleler İbrahim'ciğim. Yollar temizlendi ve hendek de dolduruldu. Mümkün olduğunca kadar, çok tabii burada arada biz şehitler verdik tabii. Çünkü şu önemlidir, kale harbi Sahra Harbi'ne benzemez. Kaledeki kale harbi çok daha zordur.
Evet.
Müdafilerin işi de çok daha kolaydır.
Çünkü onlar yükseklerde.
Onlar yüksekte, sur gerisinde.
Sur gerisinde, savunma hattında. Dolayısıyla orayı kuşatmak, onlarla mücadele etmek, dediğiniz gibi sahra mücadelesinde çok daha zor.
Sen sürekli açıktasın. Taarruz eden durumundaysan sürekli açıktasın.
Kızgın yağlar, kaynar sular dökülüyor.
Neft yağları, kaynar sular, sürekli yukarıdan ağır materyallerin taş olmak üzere başın üzerine atılması. Bilhassa Grejua dedikleri Rumların, Rum ateşi özelinde Türkçesi. Bir silaha, yakıcı, yanıcı bir silaha sahipti bunlar, Rumlar İbrahim'ciğim. Bu kükürt alaşımı, zift alaşımı bir madde, kesin gramajları, ölçüleri tam terkibinde bilinmiyor. Fakat değdiği noktada yanmaya çok uzun süre devam ediyor. Bir, ikincisi suyla söldüremiyorsun. Yani suyla söndürülmeye kalktığın andan itibaren daha harlanıyor ve yayılıyor. Hmm. Yani su değdiği noktada suyun yayılmasıyla birlikte bu ateş de yayılıyor. Bu husus çok zorluyordu bizi. Zaten ayın 18'indeki kuşatma kulelerinin doldurulmuş hendekler üzerinden surlara sokulması sırasında Grejoa bir takım gerideki körüklü, sur üzerindeki körüklü, pompalı körüklü sistemlerle şeylerin üzerine sıkıldı. Kuşatma kulelerin üzerine sıkıldı İbrahim'ciğim. Kulelerimiz alev aldı.
Tabii şimdiki üzerinde askerler var.
Askerlerimiz de alev aldı ve kuşatma kulelerimiz de tıpkı şahi topları gibi İbrahim'ciğim. Ne kadar görkemli ve etkili savaş araçları olsalar da bunlar gerekli tesiri gösteremeden ortadan kalkmış oldular. Bu askerdeki moral bozukluğunun tekrar başlamasına sebep oldu. Ve zira o günlerde bir söylenti de başladı. Yeni bir Haçlı ordusu Batı'da toplanıyor. Macarların ve Almanların önderliğini çektiği, tüm dünyadan en namlı şövalyelerin ve savaşçıların toplandığı ve hatta bu defa manastır keşişlerinin her manastırdan birer ikişer savaşçı keşişin katılacağı çok büyük çapta bir ordunun batıya, doğuya doğru harekete geçeceği, İstanbul önündeki Türk ordusunu sıkıştıracağı iki ateş arasında konuşulmaya başlandı. Hı hı. Ki bu askeri hakikaten de tedirgin etti. Üçüncü bir husus, 20 Nisan'da papalığın parasını üstlendi. Yani maddi kısmını üstlendi. Dört büyük Ceneviz gemisi. Kim kaynakları? Üç kaynakları dört olarak geçiyor. Hı hı. 2 Nisan'da Venedikler tarafından kapatılan Haliç'e, yani o Haliç'in bir zinciri vardı İbrahim'ciğim. Evet. Ta Haçlı o 4. Haçlı seferindeki o Latin kuşatmasında da vardı bu zincir.
Hı hı. Şu an hala Deniz Müzesi'nde sergileniyormuş.
Sergilenen evet. o zincir İbrahim'ciğim. Ahşap yatakları var. Zincir üzerinde, suyun üzerinde kalabiliyor böyle, derine batmadan kalabiliyor. Bu zincir 2 Nisan'da kapatılmıştı zaten. Haliç'e doğru bu 3 ya da 4 büyük Ceneviz gemisinin geldiği işitildi. Hemen donanma kumandanı, ondan önce başarıyla Prens Adaları'nı kuşatma öncesinde ilhak etmiş olan Baltoğlu Süleyman Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in tarafından derhal bu gemileri durdurmak ve ele geçirmek üzere görevlendirildi. Hı hı. İbrahim'ciğim, kimi kaynaklarda 100, kimi kaynaklarda 147 ila 150 parça gemi bizim. Ama bizim kadırgalarımız bunlar. Orada şimdi burada tabii anakronizme düşmemek için o dönemdeki denizcilik bilgilerine dinleyicilerimizin biraz bakması lazım.
Evet.
Yani bizim kadırgalarımız çok daha küçük çaplı söylemiştik geçtiğimiz hı hı. programlarından birinde. Büyük kayıklar gibi düşünmeleri lazım bunu. Bu yüksek bordalı, yüksek tonajlı gemiler, Ceneviz gemileri Haliç'e doğru gelirlerken Baltoğlu Süleyman Paşa önce engelleme taarruzunda bulundu. Fakat bu engelleme harekatı daha ilk andan itibaren bozuldu. Çünkü gemileri durduramıyorsun. Hem İstanbul'un rüzgarlı kendine has özelliği, hem de bu gemilerin yüksek tonaj ve bordalarından sürekli yapılan taarruzlar, müdafilerin yaptığı taarruzlar, bizim gemilerimizin çoğunun yakılmasını, kullanım dışı kalmasını ve zaten daha ilk anda mahmuz yemesiyle, yani o gemilerde eski o denizcilik tabiri bu, eski orta çağ gemilerinde, yeni çağ gemilerinde de mevcuttu. Önde gemilerin provasında su altında, ama İbrahim'ciğim su altındaki o su çizgisinin hemen altında bir mahmuz bölümü bulunurdu. Bu ya tunçla kaplanırdı ya bronzla kaplanırdı. Karşıda gelen gemiyi bordasına sancaktan ya da iskeleden ya da burundan da olabilir vurduğu zaman büyük delikler açabilir ve gemiyi, zaten sadece mahmuz darbesi gemiyi batırabilirdi. Bizim gemilerimizi mahmuzlayarak İbrahim'ciğim Haliç zincirine kadar gelmeyi başardı. Müdafiler o sırada zinciri kaldırdılar. Bir kısmı İstanbul surlarında, bir kısmı Pera tarafındaki bir zincir kulesi vardı. O şimdi yok İbrahim'ciğim. Şimdi bulunduğu bir kule. Yani bu zincir kaldırılınca bu dört gemi hiçbir ciddi hasar almadan erzak taşıyan, yardım taşıyan, silah ve savaşı taşıyan bu dört Ceneviz gemisi
Haliç'e girdi.
Haliç'e girmiş oldu. Hani Zanoğlu'nun resmettiği Fatih Sultan Mehmet Han'ın Beşiktaş kıyılarından atını denize sürdüğü, hatta dizlerine kadar suyun içindedir. O tablo, o tasvir işte Fatih Sultan Mehmet Han o anın kederi ve kızgınlığıyla atını gerçekten de denize doğru sürmüş. Baltoğlu, Baltoğlu engelle şu gemileri diye bağırırken o şekilde resmedilmiştir Fatih Sultan Mehmet Han. Gemiler ulaştı İbrahim'ciğim. İstanbul halkına büyük moral oldu. Yani Karadeniz'den gelemiyorlar. Karadeniz tarafından boğazlar tıkalı. Oradan gelmeleri imkan yok. Zaten kuşatma öncesinde de oradan gelen bir Ceneviz gemisi batırılmıştı.
Marmara Denizi tarafından.
Fakat Marmara Denizi tarafından geliş mümkün olduğu ortaya çıktı İbrahim'ciğim. Bu tabii iyi bir moral bozucu bir husus.
Gemiler Haliç'e girdi. Zincir de çekildi. Onları engellemenin artık bir imkanı da yok.
İmkanı yok şeklinde görünce tabii burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok öfkelendiği Baltoğlu Süleyman Paşa'yı bazı kaynaklarda hani nadirdir ama bizzat hani kendisi darp ettiği. Hatta bu darp sırasında gözlerinden birine hasar geldiği söylenir Baltoğlu Süleyman Paşa'nın. Allah alem bunlar, bu tür özellikler daha çok batı kaynaklarında köpürtülmeye. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ı entelektüel kişiliğinden koparıp bir doğulu despot. Yani bir Darius gibi, Dara gibi bir doğulu despot olarak gösterme heveslisi olan tarafların kaynaklarında geçer.
Ama çok kızdığını
biliyoruz.
Hatta bir daha gözüme gözükme diyor.
Gözükme dediği görevlerinden aldı. Hatta mallarını müsaade ettiği de söylenir. Çaloğlu Mehmet Bey'i hemen donanma komutanı olarak atıyor. 20 Nisan'daki bu husus askerin bizim askerimiz açısından gerçekten de menfi etkileri ortada İbrahim'ciğim. Fakat bir karşı adım atmak niyetinde Fatih Sultan Mehmet Han zaten düşündüğü önceden planladığı bu hususu belki kuşatmadan daha ileri safhalarında planlamıştı fakat öne çekiyor. Bu yani bu 3 ya da 4 Ceneviz gemisinin İstanbul'a ulaşmasından sonra öne çekiyor ve 22 Nisan'da şöyle söyleyelim 22 Nisan sabahı İbrahim'ciğim Doğu Romalı Bizanslı müdafiler Haliç tarafındaki surlarda nöbet tutarlarken sabahın sisleri arasında Haliç'in karşı tepelerinden doğru İbrahim'ciğim yelkenleri de açmış. Çünkü bizim kadırgalar rüzgardan da biraz faydalanmak. Belki bunu görsel olarak da bir ürkütücü bir şölene çevirmek için İbrahim'ciğim tepelerden aşağı indiğini gördüler. Resmen karada tepenin üzerinde şeyler aşıyor.
Gemiler geliyor.
Öncesinden planlanmış bir husustu elbette. Fatih Sultan Mehmet Han Beşiktaş, Kabataş üzerinden planladığı bu çıkışı işte Maçka Deresi, Harbiye, Dolapdere ve Kasımpaşa'daki tüm o güzergahtaki en düşük eğimi bu güzergah olduğunu hesaplıyor önceden. Bu bölgedeki bütün ağaçları tıraşlatıyor. Tabi Cenevizler bunu görmedi mi sorusu söz konusu. Pera'daki Cenevizlerin bunu görmedi mi sorusu söz konusu. Cenevizler o dönemde evet İstanbul surlarında savaşıyorlar ama Pera'daki Ceneviz kolonisi ticari imtiyazlarını koruyabilmek için zaten bir şekilde bu şehir Türklerin eline geçireceği düşüncesiyle Fatih Sultan Mehmet Han'la bir anlaşma içerisindeler. Savaşa müdahil olmuyorlar İbrahim'ciğim. Ama bu haber önceden Doğu Roma tarafına uçuruldu mu? Yoksa bunu gerçekten de Pera'dakiler kendi içlerinde bir bilgi olarak mı sakladılar? Belki çok kesin değildir ama en azından Bizans tarafı bu geçişe müdahale edemedi. Çünkü gerçekten de Kasımpaşa'dan bu gemiler suya indiği esnada Doğru maçım sürpriz oldu. Demek ki bilgi ulaşmamış onlara. İşte İbrahim Hoca Musa Bansisleri aslında sanki bulutların içerisinden süzülüyormuş gibi gelen gemilerimiz 80 kadar, 70 ya 80 kadar kadırgamız.
Bir gecede indirirler.
Bir gecede indirdiler İbrahim'cim Haliç tarafına. Bu da tıpkı Şahi Topu gibi İbrahim'cim manevi tesiri olan, bizim askerimizin maneviyatını güçlendirirken karşı tarafın maneviyatını kıran bir etki oluşturdu. Fakat burada gemilerimiz çok tesirli olmadı açıkçası. Daha sonra Cenevizliler bir ileri harekatla burada Grajuva'yla bu donanmamızın çoğunu yaktılar. Fakat yapabilir Fatih Sultan II. Mehmet Ağa'nın nelere kadir olabileceği, Türk aklının, Türk askeri aklının neler yapabileceğini de göstermesi açısından bu husus çok çarpıcı oldu. Daha sonra orada bir gemilerin bir araya getirilerek bu eski İmparatorluk Sarayı'na doğru olan bir şey köprüsü de kuruluyor. Daha sonra bir intikal köprüsü kuruluyor orada. Fakat bunlar dediğimiz gibi bu Haliç tarafındaki çalışmalar daha çok Bizans üzerindeki manevi tesirlere sebep oluyor.
Bu arada gemiler evet. Karadan yürütüldüğü gecenin sabahında Bizans Venedik ve Cenevizli gemileri orada mıydı hala?
Orada onlar tabii onların Haliç'te bir donanması var İbrahim'cim. Ama iki donanma birbirine çok sokulamıyor. Yani Haliç'in çıkışıyla girişiyle daha gerideki Haliç'in ucuna doğru olan Türk donanmasının oradaki bir ne varlığı birbirlerine bir psikolojik tesirleri oluyor.
Evet.
Orada her an bir hamle yapabiliriz anlamında. Daha sonraların tabii dediğim gibi o Cenevizlilerin bir harekatla bizim donanmamızı Grajuva dökmeleri söz konusu bu. Fakat karşı bir cevap vererek donanmamızın çoğu kurtuluyor orada. O Grajuva taşıyan geminin infilak ettirilmesi bizim bir karşı saldırımızda söz konusu. İbrahim'ciğim Yeniçer arasında şöyle bir sıkıntı başlıyor. Diyorlar ki ya diyorlar bu iş uzadı. Batı'dan da Haçlı ordusu gelmek üzere.
Zaten klasik Yeniçeri tepkisi.
Aynen öyle. Hem donanma hem de kara ordusu gelmek üzere, yetişmek üzere. İki ateş arasında kalacağız. Zaten Yeniçeri kanununda da 40 günden fazla bir şehrin önünde durmak kanunumuzda yoktur bizim. Diyerek bir hafiften böyle bir isyan tarzı bir söylentiler ilk defa doğrudan sultana sunulmaya başlanıyor. Yani kanunumuzda yoktur bu kadar durmak diye. İşte o günlerde mübarek Akşemseddin Hazretleri yeni bir keşfiyle askerin maneviyatı yükseliyor İbrahim'ciğim. Yine fitneciler bir hayal kırıklığına uğradıkları bir günler oluyor bunlar. İkinci Mehmet Ağa'nın otağına geliyor bir sabaha karşı. Zaten İkinci Mehmet Ağa da sürekli soruyor, sual ediyor. Akşemseddin Hazretleri'ne.
Ne olacak?
Diyor, fethi ne zaman olacak? Ne olacak? Bu işin sonu ne olacak diye. O sabaha karşı Akşemseddin Hazretleri diyor ki efendim diyor Kur'an-ı Kerim'de geçen Beldetül Tayyibetün sözünün Ebced hesabında harflerinin toplamı 857'dir. Biz de 857 yılındayız. Allah'ın izniyle fetih mutlaka müyesser olacaktır. Siz ve askeriniz moralinizi bozmayınız diyor. Gerçekten de bu haber kısa sürede ordu içinde yayıldıktan sonra askerde manevi bir yükselme söz konusu oluyor. Yine aynı günlerde İbrahim'ciğim Semerkant'taki dergahında dervişleriyle birlikte oturmakta olan Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Ben gene bizim Ehl-i Sünnet'in itikad edeceği konulara geldim ama bunlar önemli. Çünkü bunlar şu ciddi kaynakların çoğunda da geçer.
Bu zaten abi bu maneviyat olmasa, bu maneviyat iklimi oluşturulmasa fetih böyle kolay gerçekleşmezdi yani.
Yani İbrahim'ciğim sen belki yaşadın, belki yaşamadın. Her 18 Mart döneminde o cuma namazlarında böyle midem ağzımda tedirgin otururduk. Hiç rastladın mı bilmiyorum. Mutlaka evet. 18 Mart muharebeleri yani Çanakkale zaferiyle ilgili şeyler, konular bahsedileceği zaman kürsüden mutlaka eski emekli subaylardan biri kalkar. Hani o bu konudaki evliyanın, şühedanın manevi varlıklara ve yardımlarının konuşulduğu noktada
müdahale eder.
Şeyde hem de hutbede, hem de cuma hutbesinde mutlaka bir olay çıkarırdı yani İbrahim. Mutlaka olay çıkarırdı. Hatta daha sonra Çanakkale ile ilgili çok satan, hani milyonlarca satan kitaplarda bu adam kitabına başlamış. Zaten bununla başlamış. Yani böyle bir şey yoktur. Manevi yardım, şehittir, şehadadır.
Bunların çoğu tevatür diye söylüyor.
Bunlar tevatür kelimesi yanlış kullanıyoruz tabii. Nokta aslında yani tevatür geniş rivayettir. Evet, kabul görmüş geniş rivayettir.
Uydurmadır diyor yani.
Ha, uydurmadır diyor. Ha. Adam 800 sayfa kitap yazmış. Milyonlarca ki o milyonlarca nasıl sattığında ben gittiğim askeri okula verdiğim sohbetlerde, konferanslarda gördüm. Beni dolaştırıyorlardı İbrahim'ciğim şeyleri. Kütüphanelerini.
Orada yığınla
koli duruyor. Koli gelmiş, hiç açılmamış.
Tabii.
Zorla yani baskıyla alınmış yani bu kaynaklar. Ama biz tabii bunlara, biz ehli sünnetiz. İbrahim'ciğim bunlara itikadımız, itimadımız söz konusu.
Evet. Abi
ikinci bölümde istersen onu
bir ara verelim. Ubeydullah Harar Hazretlerinden bahsediyordunuz. Evet. Orada kalmış olalım. Dinleyicilerimize biraz merak etsinler.
İnşallah.
Efendim bir ara veriyoruz. İnşallah aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Akşemseddin Hazretlerinin Osmanlı askerinin manevi gücünü arttıracak, psikolojik depresyondan diyeyim çıkaracak yeni bir keşfini Okay Tiryakioğlu bahsediyordu. Ondan bahsediyordu. Ve o dönemde Buhara'da, değil mi abi, yanlış söylemeyeyim.
Semerkant'ta geçiyor karakterin çoğunluğu.
Dergahında müritleriyle beraber olan Ubeydullah Harar Hazretleri'nin bir meselesini anlatacaktı. Evet. Ben devam ederim abi.
İkindi vakti dergahtan namazdan ve hatmeden sonra dergahından çıkıyor mübarek. Atının hazırlanmasını istemiş. İbrahim'ciğim yanına da birkaç müridini alıyor. Çok sayıda değil. 5 ya da 10 tane de müridini aldıktan sonra sahraya doğru süratle at sürüp uzaklaşıyor mübarek. Daha sonra fetihten sonra ki kaynakların birçoğunda, sayı kaynaklarının birçoğunda eşi sarıklı ve daha önceden kendisiyle tanışma şerefine ulaşmış insanların şehadetiyle Ubeydullah Harar Hazretleri'nin surlara hücum eden asker grupları içerisinde müritleriyle birlikte görüldüğü anlatılır. Bizim Ehl-i Sünnet kaynaklarda da bu geçer. Bizi duyanlar buna inanmak zorunda değil. Bu bir iman hakikati değil elbette ki.
Evet.
Ama inanılmasında fayda vardır. Ubeydullah Harar Hazretleri silsilenin büyüklerindendir. Nakşibendi silsilesinin büyük bir evliyasıdır.
Yani nitekim yani orada fetih sırasında başka büyük manevi olaylar da yaşanıyor. Yani bunlar olmasa abi tabii zaten ki, fetih ki, böyle gerçekleşmeyebilirdi yani.
Tabii ki aynen öyle İbrahim'ciğim. İleri küçük çaplı, kimi zaman büyüyen müdahaleler, çarpışmalar devam ederken İbrahim'ciğim 11. Konstantin halkı Bizans halkını, Doğu Roma halkını surlardaki müdafaya biraz daha müdahale edebilmek için Gennadius'a, Patrik Gennadius'a çok defalar ricacı oluyor. Fakat Patrik Gennadius o zamanki Sadık Ortodoks halkı, İstanbul halkı bu sonuçsuz mücadelenin üstelik de dinleri, dini itikatları bu şekilde kirletilmişken bu işin içinde müdahale olmak istemiyorlar. Fakat sonuçta vaat edilen çoğuna büyük variyetler söz konusu olunca İstanbul halkının bir kısmının daha surlardaki, çünkü Türkler bu işi başaramıyor. Hani hep birlikte davranırsak şehrimizi kurtarabiliriz, ülkemizi kurtarabiliriz düşüncesiyle surlar değerlerini aldığını görüyoruz. Fakat Justiniani, yani büyük o dönemde surlardaki komutanın büyük kısmını üstlenmiş Justiniani'nin yaralanması ve surlardan götürülmesiyle birlikte iş daha çok Venediklilere ve 11. Konstantin Hmm. Üzerine daha çok kalıyor İbrahim.
Justiniani kaçırılıyor değil mi abi?
Justiniani adamları tarafından yaralanınca, ağır yaralanınca, aslında sulardan ayrılmak istemese de yarasının çok ölümcül olduğu zannediliyor. Zaten ölümcül değilmiş yarası aslında. Sonra iyileşiyor. Evet. İtalya'ya döndükten sonra iyileşiyor. Fakat adamları, çok sadık adamları var. Bunların çoğu zaten daha çok paralı asker olarak Justiniani'nin emrinde savaşmış olan adamlar.
Hmm.
O birliği, bütünlüğü bozmak istemedikleri için, liderlerini kaybetmedik istemedikleri için kendisini bir şekilde gizlice Haliç tarafından indirip kaçırıyorlar İbrahim'ciğim. 11. Konstantin de tabii şeyde yalnız kalıyor. Müdafaada yalnız kalıyor. Beklediği yardım mı, umduğu yardımı diyelim daha çok. Vatandaşlarına sürekli İstanbul halkına söylüyor ama ufukta ne gelen var ne giden. Allah-u Alem bu iş Çandarlı Paşa'yı ne kadar rahatsız etti. Çünkü Çandarlı Paşa askeri bu noktada huzursuz etmekten vazgeçmiyor İbrahim'ciğim. Hatta Bizans'tan doğrudan şeyler gelirmiş kendisine, sepetler gelmiş, balık sepetleri. Mesela Ceneviz tarafından ya da Bizans tarafından gelen. Bunların içinde işte Bizans altınları olduğu falan gibi. Allah-u Alem bunlar tabii geçmiş vakalar, hiçbirinin doğruluğunu ispatlayamayız. Evet, genel bir muhalefete söz konusuydu ama
ihanet derecesinde midir,
ihanet derecesinde midir? Bundan emin değiliz. Gerçi fetihten işte bir hafta kadar sonra idam edildi kendisi.
Hı hı.
Mutlaka eğer hakkındaki iddialar bir nevi çok şiddetli manada ciddiyet içermese Mehmet Han mutlaka en azından görevlerinden azledip mallarını müsaade edip kendisini uzaklaştırmakla yetinebilirdi.
Ki Çandarlı ailesini de uzun uzun konuşmuştuk abi geçtiğimiz programlarda.
Evet, evet.
Yani Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, Osmanlı Devleti'nin bürokratik sisteminin inşa edilmesi, İnşası, bunlar da çok ciddi etkileri yani, olan bir aile.
Gerçekten
ailesi.
De Osmanlı ailesi gibi kurucu bir güç.
Evet.
Yani İbrahim'ciğim. Tabii tüm bu hususlar ve kuşatmanın uzadıkça uzaması, nihayet bir umum, artık son bir taarruza geçilmesi hususunda tüm kumandanlar ve 2. Mehmet Han ittifak halindeler. Onu da şöyle planlıyorlar. Bugünkü Romanos kapısı, yani Topkapı civarında, zaten onun karşısında konuşlanmıştı Fatih Sultan Mehmet Han merkez otağı.
Hı hı.
Diğer paşalara, Zanos Paşa, Haliç tarafında olmak üzere hepsi gerekli konumlar almışlardı. Ortak bir kararla Romanos kapınısı etrafındaki sur birleşim noktasına Baldyemez toplarının başını çekeceği büyük bir taarruz. Surda bu sefer tek bir noktada toplanan ateş gücüyle daha karşı taraf gece bunları berkitmeye, onarmaya fırsat bulamadan bir umum taarruzla şehrin içine duhulü askerin söz kararlaştırıldı. Ve bu sırada da İbrahim'ciğim, Yeniçerilerden, Yeniçeri kumandanlarından bir tanesi, çavuşlarından biri olan Ulubatlı Hasan ve 20 ila 30 kişilik birliği söz konusu. Ulubatlı Hasan, daha sonra biz evvelki programlarımızda, yani 5-6 önce acaba bahsetmiş miydik bilmiyorum ama daha bu Müdillili Yavuz Ağa'nın da yani Barbaros kardeşlerin,
hı hı,
babası olan Müdillili Yavuz Ağa'nın da arkadaşıymış.
Evet. Abi yine birileri, yani Hasan, evet, karakterin isminde bir karakter olmadığını, hani
evet, gemilerin geçilmediği surlara, gibi karalardan, evet, karadan.
Yani surlara çıkan bayrağı diken, Osmanlı sancağını diken bir askerlerin tabii ki olduğunu ama hani Hasan karakterinin biraz sonradan uydurulduğunu falan söylüyorlar.
İşte biz ne dersek hamaset, onlar ne derse, onlar nasıl
hakikat
sulandırmaya çalıştılarsa, işte Kerkoporto kapısının açık bırakılması,
evet,
devreye. Yani bu kadar önemli bir hususta sur dışına devreye çıkaracaksın ve oradan o kapıyı da açık unutacaksın gibi şeyler gerçek kabul ediliyor. Daha bilimsel kabul ediliyor çünkü şaşalı kanallarda,
hı hı,
ve daha takım elbiseli, daha tıraşlı, saçları daha brilliantinli insanlar tarafından konuşulduğu için onlar sözleri daha muteber gibiymiş gibi oluyor İbrahim'ciğim maalesef. Nihayetinde Ulubatlı Hasan olur ya da Hüseyin olur.
Hı-hı.
Yani
ya o sancağı diken biri var oraya.
Yani. Biri var. Yani Ulubatlı olmaz, Bursa Ulubatlı olmaz da Nideli olabilir.
Evet.
Yani neticede bu taarruz nihayetinde başarılı oldu. ve Osmanlı sancağı daha önce de defalarca dikilmişti. Aslında ilk sura dikilen değil. Evet. Fakat tutunamamışlardı bizimkiler. Fakat son 29 Mayıs sabaha karşı gerçekleştirilen son taarruz esnasında Ulubatlı Hasan o muazzam enerjisi ve itikadıyla burçların üzerinde çıkmayı başardı. Yanında sancağı olduğu halde. Hı hı. Ve bu sefer umum taarruzunda gücü ve surlardan açılan gediklerden içeri huruc eden, giren, hücum eden askerlerimizin de bu sefer çok yetkin bir muharebe göstermeleri esnasında Topkapı'nın yanındaki burçlardan bir tanesi üzerinde kendisi direnme fırsatı buldu İbrahim'in yanındaki askerleriyle birlikte. Hatta o kadar göğsünde 20'den fazla ok ve mızrak yarası olmasına rağmen sancağı elden bırakmıyor. Tıpkı Muhte Savaşı'nda da bunu görürüz ya, İbrahim'cim iki eli koptu halde mübarek sahabiler. Evet. Birbirlerine sancağı devretmişler. Ama
sancak yere düşmesin,
sancak yere düşmesin diye. Gerçekten de Ulubatlı Hasan burada gösterdiği muazzam direnişle zaten fethin arkasından fethi gerçekleştikten sonra o sabah artık kuşluk vaktinde 2. Mehmet Ağa'na cenazesi getiriliyor Ulubatlı Hasan'ın. Ve 2. Mehmet Ağa şu çarpıcı sözünü söylüyor o zaman. Ben Fatih Sultan Mehmet Han olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim demesi o noktada gerçekten de Ulubatlı Hasan'ın hem gerçekliğini hem de gösterdiği özverinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani bu gerçekten de hem imani hem de askeri bir sorumluluğunu ne kadar mütekamilen yerine getirdiği gerçekten de ortada. Yani evet. Ulubatlı Hasan. Nihayet artık bu noktadan sonra artık surlardan diğer sur üzerinde de diğer surlar üzerinde sancaklarımız görülmeye başlıyor. Ve nihayet Bizans direnişi o anda da bitmiyor İbrahim'ciğim. 11. Konstantin son ana kadar savaşıyor. Son ana kadar geri çekilmiyor. Fakat o esnada çok enteresandır tabii bu da. İlginç bir vakadır. Ayasofya'daki Katolikler toplanmışlar İbrahim'cim. Bu şehri son ana kadar meleklerin gelip bu aslında ilginç de bir iman ha İbrahim'cim. Evet.
Bir de şey tartışması var abi, yani melekler erkek mi dişi mi tartışması var.
Evet o tartışmalar
bir de o tartışma var. Yani işte bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu tarif etmek için bu örnek çok verilir.
Evet.
Şehir kuşatılmış.
Yani düşmek üzere surlar düşmüş. Geri çekiliyor insanlar. Sokak yani, çatışmaları başlamış.
Hristiyan yani. Dünyasının en önemli, daha doğrusu Ortodoksluğun en önemli dini merkezlerinin bulunduğu bir şehir kuşatılmış, düşmek üzereyken siz din adamları olarak oturup kilisede melekler erkek mi dişi mi bunu tartışıyorsunuz. Enteresan yani gerçekten.
Gerçekten çok enteresan, çok çarpıcı. Skandal aslında. Yani ülkede bir skandal. Nihayetinde tabii 11. Konstantin o sokak çatışmaları içerisinde vefat ediyor. Yani evet. Bunu söylemek ve ona saygılarımızı sunmak durumundayız bu noktada. Hı-hı. Gerçek bir kahramanca savaşıyor. Gerçek evet. Bir asker.
Bırakıp kaçabilirdi, İtalya'ya gidebilirdi.
Tabii ki. O anda zaten Venedikler de artık firar etmişler. Zaten kuşatmayı, savunmayı sürdürecek olan bir 11. Konstantin kalmış. Evet. O da son nefesine kadar elinden geleni yapmış.
Hatta yine konuşmuştuk bir ara abi. Yani sokaklarda Konstantin'in kaçan insanları geri çevirmek için mücadele ettiğini falan
evet.
Söylemiştiniz. Yani...
Evet. Surda o gedik açıldıktan sonra o gerideki palangalarda yıkıldık. Yıkıldıktan artık Yeniçeri'nin duhulünden sonra o halk etrafından kaçışırken 10. Konstantin kendini bizzat tanıtarak insanları geri çevirmeye
kaçmayın ben padişahım ben
işte tabii ben imparatorum
gelin savaşalım diye
etrafında toplandığınız sürece birlik olduğumuz sürece tekrar püskürtmeyi başarabiliriz demesine rağmen 11. Konstantin tabii bu kahramanlığı sonuç vermedi elbette ki artık veremezdi de
evet.
Nihayet o gün İbrahim'ciğim 2. Mehmet Han şehre girişi tabii. Şimdi şu var. Şimdi bir İslam ordusu bir şehri aldığı zaman Allah-u Teala'nın verdiği bir hak var askeri üzerinde.
Ganimet
sen kılıçla
hakkı, değil mi?
Girersen bir şehre, o şehir teslim olmamışsa, sen askerinden yağma hakkını, 3 gün yağma hakkı var askerin. Bu, bu Allah'ın verdiği bir izin, bir ruhsat. Bunu sen padişah da olsan bunu durduramazsın. Bu askerle yani askerine karşı karşıya gelirsin. Fatih bunu istemiyor. Dedi ki şehrin taşı, toprağı yani binaları benim. İçindekiler sizin. Fakat İbrahim'ciğim öyle bir aşamaya vardı. İlk gün 24 saatin sonunda öyle bir aşamaya vardı ki İkinci Mehmet Han'a gelen raporlar iç açıcı değil. Kendisi ilk günün sonunda başta Akşemseddin Hazretleri ile birlikte o Topkapı'dan içeri girerken ki Akşemseddin Hazretleri at üzerindeydi. Onu karşılamaya gelen Doğu Romalılar o zamanki işte protokol ekibi çiçeklerini şeye veriyorlar. Akşemseddin Hazretleri'nin at üzerinde bulunduğu için ona vermeye kalkıyorlar. Ben sultan ben değilim. O yanındaki işte delikanlı mı diyor artık. Yani sultanımız burada diyor. İnanamıyorlar tabii çok genç de böyle bir delikanlının bu başarıya ulaşmasına. Tabii çiçekleri ona veriyorlar. Fakat tabii İbrahim'ciğim bir şehri gezerken ikinci Mehmet Han verilen hasarın ciddi manada olduğunu görür. Hatta ilk günün tarihçiler bunda ittifak edenler var. İlk günün sonunda her şeyi göze alarak yağmayı durdurduğu söyleniyor. Hı hı. 3 gün hakkı var.
Hatta Ayasofya'ya giriyor. Askerin Yeniçerilerden bazılarının duvardaki mabede zarar yani mabedin duvarlarına zarar verdiğini görüp onları engellemeye falan çalışıyor.
Bir tanesi merdivenler basamakları kırıyormuş. Hı. Ne yapıyorsun sen diyor. Efendim altın arıyorum diyor şeyin içinde. Ya o basamağın altında altın mı olur diyor. Hatta işte orada Yeniçeri'yi tekdir ettiği söylenir kendisinin. Yani dövdüğü de söylenir hatta. Durdurmak zorunda kalıyor ve doğrusunu da yapıyor. Çünkü askerin verdiği sözde durmadığını da görüyor. Çünkü evet. Mekanlar benim demişti. Mekanlara verilen zararı görünce burada durdurma kararı veriyor İbrahim'ciğim. Tabii haklıydı bu noktada. Şehrin daha fazla zaten işte Lucas Notaris'i de çağırıyor. Biz geçen programlarımızdan birinde onu zaten baştan söylemiştik.
Evet evet.
Başbakan İmparator Naibi Lucas Notaris hayatta. Karşılama ekibinde zaten var.
Niçin şehri kesmediniz diyor.
Bunu niye göz yumdunuz diyor ya. Bunun olacağını bilmiyor muydunuz diyor ya. İşte efendim diyor bunu biz istemedik. Zaten biz şehri teslim etmeye kararlıydık. Fakat başta Cenevizler olmak üzere Venedikler bölgedeki ticari imtiyazlarını kaybetmemek, avantajlarını kaybetmemek için
bizi kışkırttı.
Bu müdafayı tertipleyen, düzenleyen de onlardı diyor. Patrik Gennadius geliyor. Patrik Gennadius ise vezirlik veriyor İbrahim'ciğim. Protokolde yer veriyor Patrik Gennadius'a. Ortodoks'u kurtulmuş oluyor İbrahim'ciğim. Ya bu mezhep, Ortodoks'u en azından İstanbul'daki bu ana Rum Fener Ortodoksluğu kurtulmuş oluyor. Nasıl Selçuklar, Süryanileri, Ermenileri Ortodoksluğunu kurtarmışsa Fatih de bu Batı Ortodoksluğunu kurtarmış ve ona protokolde de Gennadius Fatih Gennadius'a da yer vermiş oluyor.
Evet. Abi programımızın sonuna geldik. Şimdi şöyle bir gelişme var. İsterseniz Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını konuşacağımız bölümler olacak.
Orada sonuçlarından da bahsederiz.
Evet evet. İstanbul'un fethinin sonuçları nelere sebep olduğu. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İfadeyi yanlış kullandım. Kusura bakmayın. İstanbul'un fethi nelere sebep oldu? Hem Batı dünyasındaki yansımalarını hem İslam dünyasındaki yansımalarını konuşuruz. Çünkü yani eğer burada kesip bırakırsak konu hakikaten yarım kalmış olacak.
Tabii.
Zaten
İslam... Ama fethi tamamladık.
Evet evet. Yani
sonuçları ayrı bir konu başlıyor.
Fethi nasıl gerçekleşti, ne oldu? 3 program boyunca konuşmuş olduk. Sonuçları önemli çünkü hem İslam dünyasında büyük sevinç gösterileri yapılıyor, yankılanıyor. Hem de Batı dünyasında büyük bir hüzün var. Hatta intikam alma planları ileriye yönelik yapılıyor. İnşallah bunları da Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını konuştuğumuz programların bir tanesinde değerlendiririz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim abi.
Ben teşekkür ederim İlhan'cığım.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Efendim 3 haftadır İstanbul'un fethini konuştuk. 3 hafta boyunca daha doğrusu İstanbul'un fethini konuştuk. Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşacağımız, onu anlatacağımız programlarımız olacak. O programların birinde fethin sonuçlarını da değerlendirmeye çalışacağız. Hiç şüphe yok ki fetih hayatımızın merkezinde bulunması gereken konulardan bir tanesi. Ki bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyanın, mensubu olduğumuz medeniyetin ve inancın bize yüklediği misyonu hissedebilme açısından ve o sorumluluğu omuzlarımıza taşıyabilme açısından fetih bize çok şey söylüyor. İstanbul fethini tekrar tekrar konuşmak, anlamak, okumak lazım. Yineleyeyim, Okay Tiryakioğlu'nun Kuşatma 1453 kitabı bu konuda çok önemli. Onu da tavsiye ediyorum efendim. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.